billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 7. lem'a. Sure-i Fetih'in ahirindeki ayetin 7 nevi ihbar-ı gaybisine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Fetih suresinin son 3 ayeti. Bu ayette elbette pek çok mucizeler var. Ancak sadece ihbari bil gayb dediğimiz, gaybtan, gelecekten ve geçmişten haber vermekle ilgili mucizelerden 7 tanesine işaret edilecek. Bu hem Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun, hem bu kelamın indiği zat olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delillerindendir. Kur'an-ı Kerim'in 40'tan fazla mucize yönleri var. Bunlar detaylandırıldığında 200'e kadar çıkabiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim sadece lafızlarının dizilişiyle mucize değil. Lafızların dizilişiyle mucize olduğu gibi onun dışında pek çok yönden de mucize. İşte o mucize yönlerinden bir tanesi de geçmişten, gelecekten, ahiret ahvalinden, hakayık-ı ilahiyeden, hakayık-ı kevniyeden, hadisat-ı kainattan bahsetmesi de Kur'an-ı Kerim'in bu Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden birisidir. Mesela bir tanesini söyleyelim. Diyelim ki kabir hayatından, diyelim ki haşir meydanından, diyelim ki cennetten, diyelim ki cehennemden, diyelim ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından, kainatın yaratılışından bahsetmek için evet, Allah'ın bildirmesi gerekiyor. Sadece Kur'an'ın bu yönüne bile bakılsa, o kelam-ı ilahinin, kelam-ı ezeliğinin olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliriz. İşte dünyadayken gerçekleşmiş, Kur'an'ın haber verdiği yüzlerce mucize var. Onlardan 7 tanesini biz bu 7. lemmada okuduğumuz bu 3 ayetin içerisinden okuyacağız inşallah. Günümüze bakan yönleri var. Allah'ın rahmet tecellilerinin nasıl gerçekleştiğini görmek var. Ümmeti Muhammed'e peygamberimizin hayatıyla gösterilen ve alınacak birçok dersler ve ibretler var. İnşallah hem Kur'an'a olan imanımız, hem peygamberimize olan itimadımız, hem de Cenab-ı Hakk'ın bize ne kadar rahmet ve nimet ve berekette bulunduğunu anlamak, bugün de bu ayetlerini istifade etmek noktasından faydalı bir ders olur diye düşünüyoruz inşallah. Sure-i Fetih'in bu 3 ayetinin çok vücuhu i'cazı var. Kur'an-ı Muzil Beyan'ın 10 vücuhu külli i'caziyesinden ihbar-ı bil gayb veçi şu 3 ayette 7-8 vecihle görünüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in vecih yönleri pek fazla. Üstadımız 10 tanesini burada söylüyor. Mesela 7 i'cazı külliyesi var. Bir açıdan sayarsanız 7, bir açıdan sayarsanız 10. Bunları açarsanız dalları, budakları şeklinde 40'a çıkar. Yine açarsanız 200'e kadar çıkabiliyor. Bunları 25. sözden arzu eden kardeşlerimiz bir sefer de olsa okuyabilirler. Şimdi bu ayetlerde geçen ve gerçekleşmiş olan mucizelerden bir tanesi. Birincisi, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Hemen başında geçen ayetin başı, Allah Resulünün rüyasını doğru çıkardı. Bu ayetin manası bu. Devamında, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, Mescid-i Haram'a gireceksiniz inşallah, aminin. Daha devam ediyor. Bu sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü rüyalar ilk olarak vahiy rüyalar şeklinde başlamıştı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca gördüğü bütün rüyalar da sadıkadır. Hatta Peygamberimiz uyanıyor mesela. Ben diyor kabir hayatında şöyle şöyle olaylar gördüm. Artık Peygamberimizin kabir hayatıyla ilgili gördüğü şeyleri aktarması bizim için vahiy gibidir. Çünkü Peygamber Efendimizin rüyasına şeytan, iblis veya herhangi yanlış bir şeyin girmesi mümkün değil. Peygamberimiz sadece hayatında değil, uykusunda da Allah'ın koruması altında olduğundan onun gördüğü rüyalar sabahın aydınlığı gibi aynen çıkardı. Bu ahiret hayatı ile ilgili olabilir, gelecekle ilgili olabilir, geçmişle ilgili olabilir, bir iman hakikatiyle ilgili olabilir, fark etmez. Rüyasında gördüğü şeyler Allah'ın Peygamberimize vahiy ile bildirdiği şeylerdi. İşte bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki, Allah'ın izniyle Kabe'yi ziyaret edeceğiz. Tıraşlarımız olacağız. Kurbanlarımızı keseceğiz. Yani umreye gideceğiz Kabe'ye. Tabii henüz müşriklerle bir anlaşma imzalanmamış ve Mekkeli müşriklerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında ve Müslüman arasında bir anlaşma, sulh yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500 kadar sahabe efendilerimizle beraber umre maksadıyla Mekke'ye doğru yola çıkarlar. Hudeybiye vardıklarında orada konaklarlar ve oradan tabii hazır yapacaklar, Mekke'ye girecekler. Netice, tarihi olay fazla detaya girmeyeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediği şey gerçekleşmiyor. Yani biz Kabe'yi ziyaret edeceğiz diye ifade buyurduğu, müjdelediği şey gerçekleşmiyor. Bir sulh anlaşması imzalanıyor. Onu ikincide üzerinde biraz duracağız. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşmayla geriye dönünce ashabıyla beraber sahabe efendilerimiz merak edip sormuşlar. Ya Resulallah, sen buyurmuştun ki rüyamda ben Kabe'ye girdiğimizi gördüm. Kabe'ye gireceğiz demiştiniz. Ancak şimdi görüyoruz ki tavaf yapmadan, umre yapmadan geri gidiyoruz. İşte bu ayet-i kerimeler, bu sorular üzerine ki bunlardan birisi de Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Bunun üzerine bu ayetler nazil olmuş. Peygamberimiz bu ayet nazil olmadan buyurmuş ki, evet ben size Allah'ın peygamberi olarak Kabe'ye gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğiz diye söylemedim. Merak etmeyin, sabredin. Mutlaka oraya gireceğiz. Allah bizi oraya girmeye muvaffak kılacak demiş. Bu ifadelerinden sonra tabii bu ayet-i kerimeler nazil olmuş. Ve Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasının doğru olduğunu tasdik ediyor. Hakikaten Fethi Mekke'yi vukuundan evvel kat'iyetle haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. Nedir ayet-i kerime? لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, Mescid-i Haram'a gireceksiniz. İki yıl sonra, bu Hudeybiye Anlaşması'nın iki yıl sonra Mekke'nin fethi hem de çok muhteşem bir sulh olarak gerçekleşiyor. Daha henüz olmamış bir olayı, iki yıl sonra gerçekleşecek bir olayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izni rüyasında görmüş. Kısa bir zaman sonra da ayetle bu ilan edilerek tasdik edilmiş. Hakikaten iki yıl sonra da gerçekleşmiş. Evet, Allah ezeli ve ebedidir. Bütün sıfatları da ezeli ve ebedidir. Bütün isimleri de. Haşa, Allah yarını ertesi günü bilmez olur mu? Dünyayı da, ahireti de, geçmişi de, geleceği de ezeli ve ebedi olarak bilir. Dolayısıyla bunu değişik şekillerde haber verir. Kimine rüya şeklinde, kimi zaman da vahiy şeklinde peygamberlerine, hatta bazen ilham şeklinde veli kullarına bile bildirebiliyor. İlham, ya meleğin ilhamıyla ya doğrudan Cenab-ı Hakk'ın insanın kalbine ettiği bir attığı bir ilham ile bildirebilir. Evet. İkincisi, فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَر۪يبًا. Dikkat buyurun, bu çok önemli. Biz şimdi fetih dediğimiz zaman hep aklımıza Mekke'nin fethedilmesi gelir. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki burada, bundan önce bir fetih daha olacak. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ. Bundan önce, bundan başka, فَتْحًا قَر۪يبًا. Yakın bir fetih var. İfade ediyor ki, sulh-ı Hudeybiye, Kendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Ne demek İslam aleyhinde görülmüş? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabeleri Mekke'ye katmıyorlar. Olaylar geniş. En son Mekkeli müşrikler 3 tane heyet göndererek Muhammed ile anlaşma yapabiliriz. Ancak bu sene Mekke'ye girmemek ve gelecek sene gelmek şartıyla diye bir kural koyuyorlar ve geliyorlar. Peygamberimiz soruyor, kim geliyor? Demişler ki Suheyl başkanlığında bir heyet geliyor. O zaman işimiz kolay demiş. Suheyl, kolaycık demek. Yani adamın isminden bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tefeül ediyor. Buna bir tefeül diyoruz. Hayra yormak, iyiye yormak, güzele yormak. Sahabe efendilerimizin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olayla ilgili tavırlarına çok merak ederek sorular sormalarından anlaşılıyor ki, Peygamber Efendimiz her halükarda ne pahasına olursa olsun dine, imana aykırı olmamak şartıyla bu anlaşmaya taraftar. Ve bir şekilde bu anlaşmayı yapmak istiyor. Ve sahabe efendilerimize her itirazlarında şunları söylüyor. Merak etmeyin. Çok hayırlı kapılar açılacak. Nitekim Ebu Cendel geliyor hemen anlaşmadan sonra, Peygamberimiz anlaşma maddelerine uyarak babası Suheyl'e oğlunu teslim ediyor. Aa, bunu işkence yap dercesine. Anlaşma maddesi var. Ona da diyor Allah sana hayırlı kapılar açacak diye. Yani Peygamber Efendimiz'in bu uygulamaları Allah'ın izni ve müsaadesiyle. Aynı zamanda hem Kur'an elmas kılıncının ortaya çıkması anlaşılacak, hem de İslam'ın diğer insanlar arasında yayılmasının ancak sulhla, barışla ve ikili ilişkilerin devam edilmesiyle söz konusu olacağını ispat etmiş oluyor. Savaş ancak gerekli olduğu durumlarda ve kaçınılmaz olduğunda yapılır. Ama her halükarda sulh daha hayırlıdır. İşte bu aslında bunu gösteriyor. Bakın, ne demek sulh-ı Hudeybiye Müslümanların aleyhinde görülmüş? Anlaşma maddelerinden bir tanesi şu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yazırken Bismillah diye yazdırıyor. Suheyl sildiriyor. Biz diyor Bismillahümme deriz. Bismillahirrahmanirrahim demeyiz biz. Peygamberimiz diyor o da güzel. Bismillahümme yanlış mı? Ey Allah'ım senin isminle başlıyorum. Yazdım diyor. Bismillah sildiriyor. Bismillahümme. Güzel. O da güzel. Muhammedur Resulullah yazıyor Hazreti Ali Efendimiz katip. Yani Allah'ın elçisi Muhammed ile Suheyl arasında anlaşmadır diye Suheyl karşı çıkıyor. E zaten diyor biz onun peygamber olduğunu kabul etsek böyle bir anlaşmaya düşmanlığa gerek yok. Onun için biz kabul etmeyiz. Ya Abdullah'ın oğlu yazılacak. Peygamberimiz diyor silin. Bu da doğru. Hazreti Ali Efendimiz silmiyor. Peygamberimiz yerini gösterin bana diyor. Peygamberimiz yerini gösterirler. Onu peygamberimiz elle siliyor. Ve diyor ki İbn Abdullah yazın. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Yanlış mı? Doğru. Bak ne kadar ölçü değil mi? Yapılan işlem doğruysa illa da benim dediğim olması gerekmiyor. Önemli olan anlaşmanın yapılması. Aleyhte görülüyor bakın. Madde. Müslümanlardan birisi kazara, dinden çıkar, müşriklere teslim olursa geriye verilmeyecek. Ama Mekke'de bulunan Müslümanlardan birisi Veya şimdi Müslüman olmadığı halde Müslüman olan birisi Müslümanlara giderse geri teslim edilecek. Ve bu sene kesinlikle Kabe'yi ziyaret etmeyeceksiniz. Gelecek sene geleceksiniz. Üzerinizde yolcu silahından başka bir şey olmayacak. 3 günden fazla kalmayacaksınız. Siz Kabe'yi ziyaret ederken de Mekkeliler Mekke'yi terk edecekler. Onlar sizinle muhatap olmayacaklar. Şimdi zahiren bakıldığı zaman bu ağır müeydelerin arkasında Allah müjde veriyor. Çok büyük fetihler yakında gelecek. Her ne kadar diyor bu Hudeybiye anlaşması Müslümanların aleyhinde görülmüş ve Kureyşiler bir derece galip görünmüş olduğu halde sanki Kureyşler için bir başarı gibi algılanıyor görüntüde. Müslümanların da aleyhine gibi. Evet, manen sulh Hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak. Bak dikkat buyurun. Hudeybiye anlaşmanın bizatihi kendisi büyük bir fetih ama manevi fetih. İki, ayrıca diyor sair futuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Sahabe efendilerimizden bazılarından ben okudum. Diyorlar ki size göre en büyük fetih Mekke fethidir değil mi? Evet diyorlar. Hayır diyor. Biz en büyük fethin Hudeybiye olduğunu söylerdik. Evet. Bununla ilgili bir tane örnek vereyim. Ondan sonra üstadımızın izahını daha iyi anlarız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye'ye giderken beraberinde bulunan Müslümanların sayısı, Umre için gidenlerin Müslümanların sayısı 1400-1500 civarında. Tam 2 yıl sonra Mekke'nin fethine silahsız, savaşsız yapılan, hiç kan dökülmeden fethedilen Mekke'nin fethine giderken Müslümanların sayısı 10 bin. Diyorlar ki tarihçiler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikle görevlendirildiği tarihten Hudeybiye musalahasına kadar geçen dönem ne kadar Müslüman olduysa, Hudeybiye musalahası ile Mekke fethi arasındaki Müslümanların sayısı ondan daha fazla. Evet. Esas fetih Hudeybiye musalahası ile gerçekleşmiş. Nasıl? Fil hakika, yani vakada sulh Hudeybiye ile çendan maddi kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Kılıçlar kılıfa girdi. Kınına çekildi. Peki ne çıktı ortaya? Kılıç ne yapıyordu? Ya Müslümanların şehit olmasına ya da müşriklerin ölmesine sebep oluyor değil mi? Başka? Düşmanlıkların artmasına, aradaki kin ve nefret duygularının gelişmesine mecbur kalındığı için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman savaşı arzu etmemiş. Hep evini basmışlar Peygamberimizin. Medine'yi basmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselam bil mecburiye savaş etmek zorunda kalmış. Zaten bunun en önemli meselelerinden birisi Bedir, Medine yakınlarında. Uhud, Medine yakınlarında. Peki Hendek? Bak Peygamberimiz evini korumak için Hendek kazmak zorunda kalmış. Yani Peygamber Efendimiz asla savaş tarafı değil. Ama gerektiği zaman elbette kılıçla da savaş olur, silahla savaş olur ve Müslümanlardan vefat edenler şehit olur. Allah-u Teala müminlerden şehitler edinmek ister, müminler de şehit olurlar. Ama savaş asıl değildir. Savaş arizidir. Mecbur kalanında yapılır. Asıl olan nedir? Barıştır. İşte onun için kılıç insanları imana getirmiyor ve düşmanlıkları artırıyor. Peki kılıç kınına girince, barış olunca ne oldu? Fakat Kur'an Hakim'in barika asa elmas kılıncı çıktı. O maddi kılıç kafaları kesiyordu ama manevi kılıç küfrü kesiyor. İnkarı kesiyor. İsyanı kesiyor. Evet. Hangisi daha önemli? Biri öldürünce cehenneme gönderiyor. Maddi kılıç. Ama manevi kılıç kalplerdeki küfrü kesince cennete gönderiyor. Hangisi daha büyük fetih? Ya Onun için sulh, Hudeybiye sulhu en büyük fetih olarak değerlendirilmiş. Ve Kur'an'ın barika asa, elmas kılıncı ortaya çıktı. Ne yaptı? Kalpleri, akılları fethetti. Bakın Anadolu'daki Osmanlı'nın Anadolu'yu fethetmesinin arkasında öncelikle kalplerin fethi vardır. İstanbul daha maddeten fethedilmeden halkı zaten biz Osmanlı'yı, Müslümanları bekliyoruz diyorlardı. Halkın kalbi zaten fethedilmişti. O halkla Müslümanların buluşmasını engelleyen surlar aşıldı sadece. Kalpler zaten, akıllar zaten fethedilmişti. Evet. Ne yaptı peki? Nasıl fethetti? Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçiyor ve bazı kaynaklarda gördüm. Bu ihtilat şu demekmiş. Yani bir araya gelmek ne demek? Gayrimüslimler Müslümanların güzel huylarını gördüler. Ahlaklarını, faziletlerini, aralarındaki dürüstlüğü, insan arasındaki ayrımcılığın olmadığını. Yani bir Habeşi Bilal ile, Zenci Bilal ile işte bir Ebu Süfyan'ın mesela Müslüman olsa arasında fark yok. Halbuki birisi kölelikten Müslümanlığa gelmiş, birisi de Mekke'nin sultanı tabiri caizse lideriydi. Olsun. İkisinin arasında insan olarak fark yok. Hak haktır. Adalet adalettir. Bunları gördüler. Sonra imanın verdiği nurun feyzini gördüler. Bizatihi onun için bu Hudeybiye musalahasını Müslümanların hem fert, hem aile, hem toplum, hem devlet, hem devletler nezdinde çok müzakere etmeleri gerekiyor. Çok mütalaa etmeleri gerekiyor. Ve asla irtibatı koparmamak gerekiyor. En büyük düşmanınız dahi olsa. İlla bir kontak bırakmak gerekiyor. Ta ki belli olmaz. Bakarsın o sizin aranızdaki kontak, sizin anlaşmanıza, dostluğunuza ve bakarsın sizdeki gördüğü güzellikler onun İslam'a ısınmasına ve belki de Müslüman olmasına vesile olabilir. Bakın. Mehasin-i İslamiye, Envar-ı Kur'aniye, İslam'ın güzellikleri, Kur'an'ın nurları, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Bu 80 ihtilalinin çok katılmayacağımız yerleri var. Onu söylemeye gerek yok. Ama bir faydası var. Ben bunu birkaç yerde söyledim. Orada bunlardan birkaç kişi bana bunu haklılığını ifade ettiler. Şimdi 80'den öncesini yaşamış bir kişi olarak ben spor yapıyordum. Niye? Vallahi benim fikrim olmayanları döveyim diye. Ya da dayak yemeyeyim diye. Derdim tasam oydu. Kim bana muhalif ya beni dövecek ya ben döveceğim. Sokaklara çıkamıyoruz. 80 ihtilali olunca herkes birbirini dinlemeye başladı. Artık beni dövecek, ben dayak yiyeceğim, öyle bir problem kalmadı. Bakın. O kadar zararlarına rağmen 80 ihtilalinin böyle bir menfaati var. Sen beni, ben seni dinlemesek, senin güzelliğin benim güzelliğim nasıl fark edilecek ki? Tabii savaş halindesiniz. Onlar o tarafı öldürmeye çalışıyor. Onlar o tarafı, birbirlerine adam öldürmüşler. Birbirlerine kin besliyorlar, nefret. Müslümanlarda olmasa da kin ve nefret karşı tarafta var. Karşı taraf seni dinlemiyor. Fırsatını bulsa öldürecek. Dolayısıyla İslam'ın güzellikleri ve Kur'an'ın nurları net bir şekilde görülmeye başlandı. Birçok insan Mekke'den Medine'ye geliyor. Ticaret, akrabalık bağı, ziyaret, değişik maksatlarla. Medine'deki Müslümanlar da Mekke'ye gidiyorlar. Akrabalarını görecekler. Artık sulh oldu ya. Düşmanlık bitti ya. Bu gidiş gelişlerde, oturmalarda, sohbetlerde o ona soruyor, o ona soruyor. Kur'an ayetlerini okuyorlar. Onun problemi var, cevap veriyor vesaire. Bu Kur'an'ın nurları ve İslam'ın güzellikleri inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela iki orijinal örnek. Bir dahiye-i harp olan Halid bin Velid. Halid bin Velid'in hayatını okumanızı tavsiye ederim. Amr ibn As'ın da, burada ikisi de geçiyor. Halid bin Velid bildiğiniz gibi Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyetinin en önemli aktörüdür. Evet. Kumandanlık yaptığı birlik ile bir fırsatını buluyor. Ayneyn tepesini boşaltan Müslümanların oradan girerek Müslümanların mağlubiyetine ve 70 kadar sahabinin şehit olmasına sebep oluyor. Aynı Halid, Hudeybiye anlaşmasında Müslümanları kışkırtmak için atıyla üzerlerine yürüyor. Atıyla üzerlerine yürüyor ki kışkırtın onları, onlara karşılık versin, onlarla savaşsın diye. Bak işte aranın zaman geçmiyor. Daha birkaç yıl geçmeden Halid bin Velid, yine Amr bin As. Bu da bir örnek vereyim bunun hayatıyla ilgili. Biliyorsunuz Müslümanların hicret etmelerinden birisi Habeşistan'a olmuştur. Daha Medine'ye hicret etmeden önce. Habeşistan'a hicret eden Müslümanları geri getirmek için Mekkeliler Amr ibn-i As'ı Habeş Melikine elçi gönderdiler ki bunlar bize teslim et, bunlar bizim kölelerimiz, bize teslim et, bunları götürüp öldürelim diye, işkence edelim diye. Bakın Müslümanları Habeşistan'a alıp gelecek. Çünkü Habeş Melikiyle bir kısmi dostluğu var Amr ibn-i As'ın. Siyasi bir deha, Arapların dahilerinden sayılıyor. O siyasi kabiliyetini kullanacak, dostluğunu kullanacak. Müslümanlar alıp gelecek demek ki işkencecekler, öldürecekler. Bu kadar düşman. Ama o Amr ibn-i As ve yine o Halid bin Velid, bu Hudeybiye anlaşmasından kısa bir zaman sonra, bir yıl sonra aşağı yukarı, cilvesi ne yapmış? Mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Sulh Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyf-i Kur'an'ı onları mağlup edip Kur'an'ın manevi kılıncı onların küfürlerini yıktı, kesti ve taassup, kavmi, ırkçılık, bölgecilik ya da kabilecilik fikrini yıktı, inatlarını kırdı ve ne yaptılar? Medine-i Münevvere'ye kemal-i inkiyad ile bu sefer kendileri geliyorlar. Neye geliyorlar? İslam'ı kabul etmeye. Biz Müslüman olduk. Ya Muhammed, bizim Müslümanlığımızı kabul eyle diye rica ederek. Allah Allah. Hazreti Halid bir Seyfullah şeklinde girdi ve Futuhat-ı İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Bundan sonra Hazreti Halid'in katıldığı ilk savaş Muhte Savaşı'dır. Ve orada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tayin ettiği kumandanlardan sonra, bunun ismi geçmiyor daha baştan, ama bu en son kılıcı eline alıyor ve Peygamberimiz olayı canlı aktarıyor Medine'de. Diyor ki, kılıcı diyor Allah'ın kılıçlarından birisi aldı. Seyfun min suyufillah dedi işte Hazreti Halid. Ondan sonra Hazreti Halid'in girip de başarılı olmadığı tek bir savaş yok. İşte böyle mağlubiyeti kabul etmeyen ve kılıç korkusuyla haşa İslamiyet'i kabul etmeleri mümkün olmayan insanların ancak Kur'an'ın nuruyla, ışığıyla ve feyziyle İslamiyet'in güzellikleriyle Müslümanlara söz konusudur. İşte sulh budur. İşte Kur'an-ı Kerim'in fece'ale min duni zalike fethan gariba, bundan başka daha pek çok yakında fetihler olacak demesi daha Mekke fethedilmeden önceki bu manevi fethe dikkat çekiyor. Kalplerin fethine, akılların fethine. Burada bir sual var. Mühim bir sual. Fahrul Alemin ve Habib-i Rabbil Alemin Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetin hikmeti nedir? Bu da çok orijinal, çok ders alınacak bir yönü var ama Üstad Hazretleri bu vesileyle hikmetini soruyor. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda önce Müslümanların bir galibiyeti var, üstünlüğü var. Daha sonra bir mağlubiyet söz konusu. Onun için Uhud'un sonunda, Huneyn'in başında da önce bir mağlubiyet görünüyor, sonra bir galibiyet var. Tabii tarihi olarak olaylar şundan olmuş, bundan olmuş ayrı konu. Ama her olayın kader noktayı nazarından hikmetleri vardır. Acaba kader neden böyle bir olaya müsaade etti? Neden Uhud'un sonunda Müslümanların mağlubiyetine izin verdi? Neden Huneyn'in başında Müslümanların kısmen mağlubiyetine müsaade etti? Biz tarihi olarak şundan dolayı şöyle oldu da böyle oldu. Elbette bunun tartışmasını, bu fikri münazaralar yapacağız. Ama unutmayalım ki her olayın arka tarafında mutlaka hikmetlerin de olduğunu bileceğiz, araştıracağız. İşte o hikmeti anlatıyor üstadımız. Onun için hikmeti nedir diyor. sebebini demiyor. Sebepleri belli. Şöyle oldu, böyle oldu falan. Tamam. Peki Allah hakimdir. Neden o büyük sahabilerin başlarında kainatın evet fahri alemi olan, alemin övgüsü olan, övünç kaynağı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber o büyük sahabeler neden bu iki savaşta zahiren bir mağlubiyet söz konusu? Neden? Karşılarında müşrikler olduğu halde. El cevap. Buradan ben şöyle bir şey de anlıyorum. Düşmanımız ne kadar büyük olursa olsun. Biliyorsunuz Müslümanların düşmanı olmaz. Yani Müslümanın Müslümandan düşmanı olmaz. Aralarında anlaşmazlık olabilir. Ama o düşmanı değildir. Mümin kardeşidir. Anlaşmazlık olmuş, çözülecektir. Ya kendi aralarında anlaşırlar, helal ederler, çözerler. Ya da mahkemeye gider çözerler. Ama yine kardeştirler. Çünkü Allah onları mümin olarak kardeş yapmıştır. Müslümanın düşmanı olsa olsa inanmayanlar olur. Onlarla da sulh halinde yaşar ve arayı sıcak tutar. İslamiyet'e girmeleri için her türlü fırsatı kullanır, değerlendirir. Çünkü peygamberlerin görevi insanları cennete götürmek üzere gönderilmişlerdir. Müslümanlar da o görevi devam ettirmek üzere insanları imana girmelerine vesile olarak cennete götürmek üzere çalışmaları lazım. Yoksa cehenneme gitmelerine çalışmak doğru olmaz. Ama oldu ki düşmanız, savaş halindeyiz. Öyle de olsa bütün kapıları kapatacak, aradaki irtibat tamamen koparacak bir seviyeye girmemek lazım. Çünkü bir hadis var. Bir insanla diyor dost olursan öyle dost ol ki bir gün aranız bozulabilir. Onu dikkate al. Yine biriyle düşmanlık edersen öyle düşmanlık et ki aranızda yine bir bağ kalsın. Belki bir gün dostun olabilir. Bak çok güzel ifadeler bunlar. Şimdi bakın şuna. Müşrikler içinde o zamanda saff-ı sahabede bulunan ekabir-i sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan. Şimdi Bedir Savaşı'nda ta Mekke'ye gidelim. Mekke'deyken ilk önce Müslümanlar arasında Hazreti Ömer var mıydı? Yoktu. Sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz geldi. İlk Müslüman olanları belli. Bak Hazreti Ömer daha sonra Müslüman oldu. Bir kısmı hicretin hemen yakınında Müslüman oldu. Bir kısmı hicretten sonra, bir kısmı Uhud Savaşı'ndan, Bedir Savaşı'ndan sonra. Bir kısmı Mekke'den sonra, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ama o sonradan Müslüman olanların bir kısmı onlarla savaştıklarında bulunan sahabelere ileride denk gelecek şekilde sahabe oldular. Halid bin Velid bunlardan birisi. Şimdi düşünün şöyle hayalen, Allah ezeli ilmiyle biliyor her şeyi. Müslümanlarla savaşan Halid, Uhud'da Müslümanların yenilgisinin baş sebebi olan Halid, ileride kendi iradesiyle, hiçbir zorlama olmadan, hiçbir baskı olmadan iradesiyle İslam'ın güzelliğini görerek Müslüman olacak. Bunu Allah biliyor mu? Biliyor. Öyleyse diyor, ileride sahabelere denk gelecek kadar büyük sahabe olacak bazı insanlar o savaşlarda karşıdaki düşmanların içerisindeydiler. Evet. Evet, çok güzel bir ifade, yaklaşım, açıklama. Allah ne kadar hakim, rahim. Şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarına. Müslüman olunca bunu bazıları yanlış anlıyorlar. Ya diyorlar sen Halid'e nasıl şanlı, şerefli dersin? Ya Hazreti Halid şimdi nerede? Cennette. Şanlı ve şerefli istikbal değil mi bu? Müslüman olmadı mı? Ne kadar insanın İslam'a girmesine vesile oldu? Şimdi bunun istikbali şanlı ve şerefli değil mi? Ha demek ki şanlı ve şerefli istikballeri noktayı nazarından, yani gelecekte Müslüman olacak birçok yerin fethedilmesine, birçok insanın Müslüman olmasına vesile olacak Halid bin Velid gibi bir zatın, bunun gibi zatların şanlı ve şerefli istikballeri noktayı nazarından bütün izzetlerini kırmamak için hikmet-i ilahiye, hasenat-ı istikbaliyelerin bir mükafat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş. Yani ileride bunlar Müslüman olacaklar. Müslümanlığıyla çok büyük sevap kazanacaklar. Birçok insanın da bölgelerinde İslam'a girmesine, iman nuruyla münevver olmalarına vesile olacaklar. Ve onların bütün sevapları onlara girecek. İşte o sevaplarına erkenden acil bir mükafat olarak onları zaman zaman da galip etmiş. Ta ki, incelik şu, bütün izzetlerini kırmamış, demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Demek ki sahabeler kime yenilmişler? Daha sonra Müslüman olacak sahabelere yenilmişler. İnce bir sır. Niçin? Ta o müstakbel sahabeler, ileride Müslüman olacak Hazreti Halid gibi, Amr ibn As gibi sahabiler, belki suyuf korkusuyla, düşünün ki her seferinde gayrimüslimler yeniliyor, müşrikler. Her seferinde baskı altında kalıyorlar, kılıç altındalar, esir gibiler. Böyle bu durumda Müslüman olsalar akla ne gelir? Ya bunlar biraz korkudan Müslüman olmuş gibi bir his akla gelebilir. Ne diyor ayette? Bu günler insanlar arasında nöbetleşedir. Bazen kafirler yener, bazen Müslümanlar yener. Bak ayet. İnsanlar arasında biz günleri evri çeviririz. Bazen gayrimüslimlere muvaffakiyet veririz, bazen Müslümanlara muvaffakiyet veririz. Ne dediler Uhud Savaşı'ndan sonra? Geçen sene siz bizi yenmiştiniz, bu senede biz onun intikamını aldık, biz yendik. Dediler mi? Dediler bak. Öyleyse ne hangi haldeyken Müslüman oldu sahabiler bunlar? Sulh halindeyken. İşte diyor bunlar kılıç korkusuyla değil, Allah bunu göstermek istiyor. Kendi özgür iradeleriyle. Hem de barış halindeyken. Evet. Belki aksine barikay hakikat sevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti ilmiyeleri, fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Evet. Onun için bugün bizim düşman bellediğimiz nice inanmayan insanlar yarın mümin olarak bizim kardeşimiz olabilir. Ne kadar aramız kırgın, dargın olursa olsun yine de bir manevi bağ ve irtibat bulundurmakta fayda var. Demek ki bu ikincisine göre Hudeybiye müsalahasının görüntüde Müslümanların aleyhine çok büyük zararmış gibi gösterilmesine rağmen hakikat noktayı nazarından ne kadar büyük bir fetih olduğunu Kur'an müjdeliyor ve gerçekten 2 yıl içerisinde Müslümanların sayısı ta peygamberlikten bugüne kadar Müslümanların sayısından hem çok fazla hem de o Arap Yarımadası'nda İslam'ın bütün güzellikleri inanmayanlar tarafından da bilinmiş oldu. Haberler olmuş oldu. Aradaki inat, düşmanlık, kin, nefret duyguları yumuşadı, hafifledi, İslam'a ısındılar. İşte 3. müjde, la tahafun, siz o Mescid-i Haram'a korkmadan, emniyet içerisinde, güvenli bir şekilde gireceksiniz. Öyle mi olmuş? Kaydıyla ihbar ediyor ki, sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Ne zaman diyor bunu? Halbuki bu müjde geldiğinde, yani siz Kabe'den, hani şöyle bir geriye düşünelim, Mekke'de işkence görüyordunuz ey Müslümanlar. Hatta bir kısmınız öldürüldü. Hatta sizin peygamberiniz aleyhissalatü vesselam gizlice Mekke'den ayrıldı. İzini kaybettirmek için 3 gün başka bir yerde kaldı. Sonra gizli yollarla Medine'ye hicret etti. Evet. Ve bu şartlarda Allah bir müjde veriyor. Siz, bu hatta şimdi de geldiniz. Bak sizi içeri katmadılar. Seneye geleceksiniz. Merak etmeyin, çok yakın bir zamanda siz güvenli bir şekilde, emin bir şekilde, rahat bir şekilde Kabe'ye, Mekke'ye gireceksiniz diye Kur'an müjdeliyor. Ne kadar net, ne kadar berrak ve kesin ve gerçekleşiyor. Şimdi bu şartlardayken, halbuki Cezetül Arap'taki Bedevi akvam, Arap Yarımadası'ndaki bütün Bedevi kavimler, çöldeki yaşayan Araplar, sonra çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azamı düşman iken yakın bir zamanda hiç bir hiç havf hissedilmezken, hiçbir korku duygusu olmadan Kabe'yi tavaf edeceksiniz ihbarıyla Cezetül Arab'ı itaat altına alan ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyeti tamme vaz edilmesine delalet ihbar eden eder aynen haber verdiği gibi vuku'a gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 yıl sonra 10.000 kadar sahabiyle beraber Mekke'ye güven içerisinde. Hatta Mekkeliler korku içindeler. Yani müşrikler, peygamberimize zarar verenler, Peygamber Efendimizin şu ifadelerine bakın. Kabe'ye sığınan güvendedir. Bu neyin ifadesidir? Yani size zarar vermeyeceğiz. Korkan kim? Mekkeli müşrikler. Bakın peygamberimizin taahhüdüne. Mekke'de Kabe'ye sığınanlar güvendedir. Ebu Süfyan'a iltifat ediyor. Ebu Süfyan'ın evine sığınan güvendedir. Kendi evinde oturup da çıkmayan güvendedir. Korkan kim? Mekkeli müşrikler. Güvenle giren kim? Müslümanlar. Kur'an'ın verdiği mucize aynen gerçekleşiyor. Subhanallah. Bir tane daha okuyalım. Dördüncüsü. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehidâ. Yani ne demek bu ayet? Kemal-i kat'iyetle ihbar ediyor ki bu ayet bize kesin. Biliyorsunuz ayetteki başındaki le yemin olsun demek. Kat kesinlikle demek. Yemin olsun. Kesinlikle ve kesinlikle o Allah Resulünü hidayetle gönderdi ve hak din ile gönderdi. Ne olacak? Niçin? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ O dini bütün dinlere üstün getirsin diye. Evet, yani İslam bütün dünyadaki dinlerin en üstün. Hangi şartlarda bunu söylemiş? Sen 1400-1500 kadar sahabiyle beraber daha doğduğun, yaşadığın ve içinden çıkmak zorunda kaldığın köyüne giremiyorsun. Seni katmıyorlar oraya. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ey o peygambere iman edenler. Ama merak etmeyin. Kesin inanın ki bu din dünyadaki bütün dinlere üstün gelecek. Peki bu şartlardayken dünyadaki dinler ne? Ona bakalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din umum dinlere galebe çalacak. Halbuki o zaman da 100'er milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi. Nasara Hristiyanlık demek. Yahudi Yahudiler ve Mecusi Mecusiler. O zaman bu dinler yeryüzünde en geniş dinler. Milyonlarca tebaası var. Uyanları var. İki, yetmedi. Ve Roma, Çin ve İran hükümeti gibi 100'er milyon tebaası bulunan cihangir devletler. Yani süper devletler, iri devletler. O zaman İran, Roma ve Çin gibi devletler. Böyle bir zamanda diyor ki Allah bu İslam dini ve İslam dininde bulunduğu şartlar belli. Allah Allah. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk peygamber olarak gönderildiğinde ne demişse ahirete irtihal ettiğinde de aynı şeyi söylemiş. Evet. En zor şartlarda söylenen o sözler hakikaten aklın almayacağı şeyler yani. Şimdi buna bir tane örnek verelim. Öyle biraz da olayı daha hazmetmemize vesile olsun. Peygamber Aleyhisselam evini basmış. Basacaklar müşrikler. Mekkeli müşrikler. Evinden peygamberimizi çıkarttılar yetmediği gibi. Peygamberimiz evini basacak, Medine'ye gelecekler. Peygamber Efendimiz istişare ediyor ve hendek kazma kararı veriliyor. Meşveret sonunda. Hendek kazılıyor. Açlıktan midelerine taş bağlıyorlar. Kıtlık var. Sıcak. Müslümanlar zayıf. Az. ve düşmanı koruyacak güçleri yok. Hendekle onları durdurmaya çalışıyorlar. Bir de hendeğin içerisinde çıkan bir kaya parçası var. Hendeği indiremiyorlar kayayı parçalayarak. Parçalayamıyorlar ki hendek insin. Ne kadar şartlar zor değil mi? Sanki bütün zor şartlar bir araya gelmiş. Peygamberimiz mübarek ellerine bir balyoz alıyor. Bismillah balyozu vuruyor. İran fethedilecek. Ya hangi şartlarda söylüyorsun sen bunu? Allah. Bizans fethedilecek. Kaya parçası parçalanıyor. Allah. Şimdi kendinizi o şartlara şöyle bir koyun. Onun için sahabe yetişilmez. Her halde yetişilmez. Sadece bir halde değil yani. Evet. İşte onlardan birisi. Allah-u Teala haber veriyor ki bu din yeryüzündeki bütün dinlere galebe çalacak. Halbuki o şartlardaki durum da belli. Dünyanın iri devletlerinin sahiplendiği dinler var. İşte böyle hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir devletlerin edyan resmileriyken bu dinler böyle büyük devletlerin de resmi dinleriyken ve o resmi dinler varken onların kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam Mekke gibi küçük bir yerleşim biriminde bir tek Kureyş kabilesine bile tabiri caizse hepsini İslam'a tabiri caizse gelmesine sebep olamayan bir Muhammed-i Arabi'nin ona bile onlara bile üstün gelemiyor. Maddeten de manen de belli işte ortada yani. Giremiyor Kabe'ye, Mekke'ye. Böyle bir şartlarda getirdiği din umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve katiyetle ihbar ediyor. Böyle şüpheli tahmini değil, kesin, net. Ne oldu peki? İstikbal o haber-i gaybiyi Bahri Muhit-i Şarki'den yani Hint Okyanusu'ndan Bahri Muhit-i Garbi'ye Atlas Okyanusu'na kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Bir müjde daha verelim. İnşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle kıyamet kopmadan önce yeryüzünde İslamiyet hakim olacak. İnşallah hakkaniyetli hükümleriyle, adaletiyle insanlar arasına o adaleti yerleştirecek. Dünyada kısa bir zamanda olsa böyle bir asr-ı saadete yakın bir hayat, bir saadet ve mutluluk yaşayacağız inşallah. Bu ayet-i kerimeden de o müjdeyi alacağımızı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bildirmesiyle biliyoruz. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.